Ayrım 2.
Genç şairler parmak hesabıyla mani düzmeye başlayalı, bazı yenilik taraftarları Türk sazını değnekle idare etmeye kalkışalı, mimarlarımız arasında da ne isimle yad edeceğimizi bilemediğimiz mahut medrese mimarisi yayılmaya başladı. Softanın başından çıkardığı sarığı andıran taş kubbeler tıpkı mantarlar gibi Türk seması altında yer yer bitmeye başladı. Otel, banka, mektep, iskele, şimdi dışarıdan minaresi ve içeriden minberi eksik birer cami karikatürüdür. Bu tarz inşa usulüne mimarlarımız Türk mimarisi diyorlar. Hakikaten bu çirkin taş yığınları Türk mimarisi midir? O halde güvercinler neye bu mimariyi bir türlü sevmiyorlar? Çin'i gibi şark mimarisinin tamamlayıcısı olan güvercinler, gökyüzünün her köşesinden üşüşerek kubbe ve minare olan yerlerde küme halinde toplanırlar. Sinan'ın en hakiki hayranları şadırvanlar etrafında fıskiye serpintileri ve su alayım semaları içinde oynaşan bu lacivert kanatlardır. Halbuki güvercinler ne yabancı banka binalarının sahte arabesklerine ne de efkaf hanlarıyla vapur iskelelerinin kubbelerine ve süslü saçaklarına aldanıyorlar. Düyun-u umumiyenin damları üstüne bir güvercinin konduğunu henüz bir kimse görmemiştir. Güvercin hayret edilecek bir anlayışla Usta Sinan ve Kasım'ı aciz taklitçilerinden ayırmakta zerre kadar tereddüt göstermiyor. Büyük mimarlarımızın bazen fikir danışması için Güzel Sanatlar Kurulu'na bir güvercinin de azal seçilmesi acaba uygun olmaz mıydı? Şimdi yazının başına dönecek olursak, devletin konuşmadan hüküm sürdüğü bir diyarda yazarların, çizerlerin, toplumun da pek fazla konuşabilmesi mümkün değildir demiştim. Bu nedenle şimdiye kadar sözünü ettiğim ve de edemediğim kültürü, ideolojiyi, yaşam biçimini şehirle birlikte düşünmeye çalışan yazarların sayısı fazla değildir. Ayrıca bu yöndeki girişimler de yine aynı nedenden dolayı fazla gelişememiştir. Gelişebilselerdi çok iyi olurdu. Şehir kuranlar da, şehirde yaşayanlar da çevrelerini sorgulamayı daha derinleştirerek sürdürebilirlerdi. Peyami Safa'nın apartman milli değil, millet zararına ferdi idealdir biçimindeki yargısı ne kadar katılmasak da konuşmak için yine de bir hareket noktasıdır. Sabahattin Eyüboğlu bu anlayıştan tamamen farklı olarak ruh eski konutla birlikte yitirdiği bağımsızlığına karşılık ki bu bir zindan bağımsızlığıydı, büyük bir serbestlik kazanacak ve her an başka bir iklime kaçmaya hazır bulunacaktır. Yuva idealini gütmek mülkün kölesi olmaktı. Apartman bizi bu kölelikten sıyrılmaya alıştırmaktır derken o da paylaştığı bir şehir düşüncesine bizi davet etmektedir. Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Ankara'da döneminin ideolojisinin taşıyıcısı olacak bir ideal site düşlemesi de yine bu yönde bir davettir. Apartman mı yuva mı? Hendesenin yeknesaklığı mı eğri sokak mı? Tabii ki bu seçimlerin hiçbirinin bir evrensellik iddiası olamaz. Ama önemli olan bu şehir düşüncelerinin hem iktidarı hem de toplumu uyarıp onları gelişen, zenginleşen bir tartışmaya çekebilmeleridir. Türkiye'de şimdiye kadar söylemeye çalıştığım gibi olmayan budur. Biz bu eksiklikten dolayı bugün muhafazakarlarımızın gökdelen aşkını ya da terakkiperverlerimizin kubbe aşkını bir paradoks olarak dile getirebiliyoruz. Bitirirken ne yapmalı sorusunu sormalı mı? Diğerlerinin olduğu gibi şehri konu olan bir düşüncenin önündeki engelin de ülkedeki politika anlayışının değişmesiyle kalkacağını söyleyebiliriz. Bu anlayış içerisinde kültürün, şehir kültürünün en fazla gelişme imkanı bulacağı bir politik idari reforma yönelmelidir. Yeni politik yapı gerçek bir ademi merkeziyetçi yapı olmalıdır. Ekonomik, toplumsal, kültürel bütün alanlarda güçlenmiş, hem şehirleriyle gerçek bir diyalog içine girmiş yerel yönetimler, İnsanları olduğu gibi şehirleri de birbirinin aynı yapmaya çalışan, bir büyük, bir peşinde koşan, merkeziyetçi bir yapının karşısında tek çıkış yolu gibi görünmektedir. İnsanları ve şehirleri kendi malı gibi gören bir gücün karşısında bu bizim şehrimiz diyerek düşünmeye ve yaşamaya başlayacak şehirlilere herhalde ancak bu yoldan geçerek ulaşılabilecektir. Kent kimin? Kente pek çok açıdan yaklaşılabilir. Psikanalizin kavramlarıyla, cetvel ve pergelle, roman ve şiirdeki yeriyle, militer kaygılarla, nostalji ile, ilerleme ve düzen çiftiyle, sınıf mücadelesinden hareketle ve tabii demokrasiyle olan ilişkisiyle. Dolayısıyla kent, sosyolojiden ekonomiye, savaş sanatından mimariye birçok disiplinin ortak konusudur. Fakat gecikmeden hemen söyleyebiliriz ki, kent bütün bu disiplinlerden önce orada yaşayanların, kentlilerin asıl konusudur. Kentliler, bütün bu disiplinlerin ürettikleri kavramların da yardımıyla kent yaşamını sürekli sorgulamalı, ortaya sürekli yeni değerler koymalıdırlar. Kenti kurmak, düzenlemek, yenilemek, değişik alanların uzmanlarından önce onların işidir. Anatol Kopp'un güzel ifadesiyle yaşamı değiştirmek, kenti değiştirmek olduğu gibi, kenti değiştirmek de yaşamı değiştirmektir. Kent için asıl karar verenlerin uzmanlar değil, kentliler olması gerektiğini söylerken, söz konusu olan bir popülizm değildir. Çünkü kentlilerin kentleriyle kurduğu ilişkiler bizi doğrudan uzmanların işi olmayan demokrasi sorununa götürmektedir. Nasıl ki demokrasi yalnızca bilimsel bir analizin konusu değil ama aynı zamanda milyonlarca birey için bir birlikte yaşama biçimi ve onların her biri için insanca isteklerine bir cevap imkanıdır. Nasıl ki demokrasi ne olduğunu bu milyonlarca bireye borçludur ve onların kurduğu rejimin geleceği de siyaset biliminin uzmanlarına değil yine kendilerine bağlıdır. Aynı biçimde kentin şimdisi ve geleceği de şehircilere, mimarlara ya da siyaset uzmanlarına değil gerçek kenti kuranlara, kentli yurttaşlara bağlıdır. Rousseau, yapılar bir kent doğururlar ama bir siteyi yapan yurttaşlardır diyordu. Yurttaş bir kentli olarak burada da eserini belirlemelidir. Tarihin belli bir döneminde ortaya çıkan bir beraberlik bugün de yenilenmiş ve zenginleşmiş olarak hayat bulmalıdır. Antik Yunan'da özellikle Atina demokrasisiyle siteye sokulan eski uygarlıkların tanımadığı otoriter rejimler ve mutlak iktidarlarınsa korkutucu bulduğu toplumsal bileşen yani yurttaş bugününün kentinde kaybettiği yerine ve gücüne tekrar kavuşmalıdır. Demokrasi, site, yurttaş bağı günümüz toplumlarında da gelişmiş biçimiyle tekrar kurulmalıdır. Bugün doğrudan demokrasinin yaşandığı Yunan sitesinden çok uzağız. Artık özellikle son 100 yıl içinde giderek devleşen ve bu arada şehir olmaktan da uzaklaşan kentlerde agoralar yok. Şehirden sürülen diyaloğun yerini her şeyi düzenlemek isteyen iktidarın monoloğu almış. Bugün kentlilerden istenen, artan devlet müdahalesinin giderek güçsüzleştirdiği yerel yönetimler ve onunla uyum içinde çalışan birçok bilim ve uzmanlık dalı karşısında suskunluğunu korumasıdır. Evinizin, cadde ve sokaklarınızın, çarşılarınızın, parklarınızın, sağlık ve ulaşım sorunlarınızın düzenlenmesini yerel yöneticilere, şehircilere, mimarlara, sosyologlara bırakabilirsiniz. Onlar sizin için güzel bir kent yaratacaklardır. Milyonlarca insan için bir küçük azınlık tarafından yaratılan böyle bir kentin havası bir Alman atasözünün söylediği gibi insanları özgür kılar mı? Artık kent merkezinden çoktan uzaklaşmış bir belediye sarayının yerini bile bilmeyen kentliler bizim kentimiz diye bir yerden söz edebilirler mi? Sokağımız bizim tarihimiz diyebilirler mi? Burada söylenmek istenen ilerici bir şehircilik anlayışı karşısında kültürelist ya da nostaljik bir bakışın benimsenmesi değildir. Söz konusu olan, kentlilerin çok daha etkin olabildikleri, küçük kentlerin günümüzün büyük kentlerine, gelenekçiliğin moderniteye yeğlenmesi de değildir. Altı çizilmek istenen husus, günümüzde kendine doğrudan kenti konu alan hareketlerin gerekliliğidir. Yaratıcıları ve aktörleri doğrudan kentliler olan bir kentsel mücadelenin başlatılması ya da geliştirilmesidir. Günümüz toplumlarına uygun bir yerel demokrasinin kurulmasının amaçlanmasıdır. Yerel demokrasiyi bu gelişmiş biçimiyle kavramaya ve uygulamaya çalışan hareketler, komünün özgürlüğü olmadan, birey ancak yarı özgürdür diyen bir protondan, komünal kurumları demokrasinin ve yurttaşlığın okulu olarak değerlendiren bir Tocqueville'den tabii ki esinleneceklerdir. Ama bugün için sorun, yerel demokrasiyi komün çevresinde değil, artık geri dönülmez bir biçimde kendini ortaya koyan büyük kent olgusundan hareketle düşünmektir. Günümüzün kente yönelik hareketleri, ütopistlerin çizdikleri ve artık bize sıkıcı gelen yasaklarla dolu komünitelerin kurulması peşinde olmamalıdır. Kropotkin, Icaria'nın yazarı ile ilgili olarak şöyle diyordu. Kabet ile birlikte Jacoben komünizm ve bireyselliğin ortadan kaldırılması tam biçimine kavuşuyor. Böylece Kabet'in Voyajında her ailenin mutfağına kadar her yerde devleti, otoriteyi görüyoruz. İnsanların istedikleri zaman kalabalığına karışarak yalnız olabildikleri gerçek büyük kent kötü değildir. Kitab-ı Mukaddes'ten miras bir anlayıştan kalkarak söylendiği gibi, dünyayı seçmeyen Habil'in çölünün karşısına konan Kabil'in kenti, yalnızca kötülüğün merkezi, yalnızca tiranlığı mı getirmektedir? Simmel'in bu yüzyılın başında gösterdiği gibi, büyük kentin tiranlığı vurgulanırken, onun aynı zamanda bireye başka hiçbir uygarlık biçiminde bulunmayan bir özgürlüğü tanıdığı da unutulmamalıdır. İnsanlara işlerinde, dostluklarında, aşklarında seçim olanağı sağlayan çevre, herkesin komşusunu tanıdığı küçük kent değil, kalabalık içinde yalnızlığın yaşanabildiği, bu olanak ayrı bir kültürün doğmasını sağlamıştır. Tek yer olan büyük kenttir. Ama insanlar kendilerine birey olma olanağını vermiş kentte, istedikleri zaman yalnızlığın tadına varabildikleri gibi onu ellerinden kaçırmamalı, istediklerinde yeni agoralarda bir araya gelmeyi de örgütleyebilmelidirler. İnsanlar kentleri üzerine karar verme yetkisini ne merkezi iktidara, ne giderek onun bir uzantısı haline gelen yerel yönetimlere, ne de kent konusunda evrensel bir bilimselliğin taşıyıcısı olduğunu iddia eden uzmanlara bırakmamalıdırlar. Asıl inisiyatif kentlilerin yüzlerce konuda oluşturacakları örgütlere geçmeden en iyi programlarla seçilmiş yerel yönetimlerin bile bürokratik bir uygulamaya girmemeleri mümkün değildir. Kentlilerin etkin katılımı olmadan onlar için iyi bir kent kurulamaz. Kuşkusuz ki bir kentin kurulup gelişmesi için şehirciliğin ortaya koyduğu bir takım kurallar vardır. Ama sonunda bir değerler sistemi üzerine dayanan bu uzmanlık alanının evrensel bir bilimsellik iddiası bir yanılmadır. Bir nesne olduğu kadar bir özne de olan kentin organik ve sembolik yapısı, Patrick Gates'in söylediği gibi bir cetvel ve pergelle anlaşılamaz. Bir bilim olarak şehircilik kentin şiiri ve metafiziğini anlayamaz. Ayrıca anlamak da istemez. Bu çalışma kentlilerin kentlerinin yönetimi için kendilerini temsil ettirmekle yetinmemelerini kenti konu alan bilim ve teknik karşısında teslim olmamalarını savunan görüşleri paylaşarak kente yönelik düşünce ve hareketler etrafında sorular soran bir deneme, derleme olmak niyetini taşımaktadır. Bu bağlamda kent nedir sorusundan ayrılmayan bir başka soruya cevap aranarak başlanabilir. Kent kimin? Kentsel devrim. Günümüzde artık hemen her yerde giderek denetimini devletin sahiplendiği kentlerin geriye doğru gidilince görüleceği gibi başka sahipleri de vardı. Komünler, prensler, kilise, yurttaşlar, krallar, tanrılar. Yuhanna'nın vahyinde ifade edildiği gibi eski uygarlıklarda her şeyin olduğu gibi kentin de bir ilk örneği vardı. Ve mukaddes şehri, yeni Yeruşalim'i kendi zevki için hazırlanmış süslü bir gelin gibi göğün içinden Allah'tan inmekte gördüm. İşte Allah'ın çadırı insanlarla beraberdir ve kendisi onlarla beraber oturacaktır. Bab 21. Mirza Eliyad'in çalışmaları eski uygarlıklarda insanların bütün eylemleri gibi dış dünyada yer alan her şeyin de değerini, anlamını ve gerçekliğini mitik bir ilk örneğin tekrarına bağlı olarak nasıl kazandığını çok güzel açıklamaktadır. Bu uygarlıklarda insan eylemleri ve dış dünyanın otonom, kendilerinin özünde olan bir değerleri yoktur. Bunlar kendilerini aşan bir gerçekliğe katıldıkları için gerçektir. Beslenme, evlilik, şölenler ve benzeri bütün eylemler mitik bir ilk örneğe gönderilerdir. Aynı şekilde dış dünyada var olanlar da kimliklerini aşkın bir gerçeğe katıldıkları ölçüde bulmakta, bu dış gücün alıcısı olarak belirlemektedir. Üzerinde yaşanılan bu dünya, göksel bir dünyaya tekabül etmekte, tapınakların, kentlerin birer ilk örneği bulunmaktadır. Bütün Babil kentlerinin takım yıldızlar içinde bir ilk örneği vardır. Kentler, yaratılışın başlamış olduğu merkezde kurulmuştur. Babil, tanrıların oradan yeryüzüne indikleri tanrının kapısıdır. Gordon Child, M.Ö. 3000 yıllarında Mısır, Mezopotamya ve İndüs Vadisi'nde ortaya çıkan toplumsal değişiklikleri kentsel devrim olarak adlandırmaktadır. Child'a göre bu bölgelerde, bu tarihlerde ortaya çıkanlar artık basit çiftliklerden oluşan küçük topluluklar değil, çeşitli melek ve sınıfları içeren devletlerdir. Yeni kentler kapladıkları alan ve nüfus bakımından eski yerleşim yerlerine oranla çok daha büyük ve kalabalıktır. Ayrıca bu kentler daha da önemli olarak yeni bir toplumsal iş bölümünü getirmekte, artık besin üretimi işinden uzaklaşmış rahipleri, prensleri, profesyonel askerleri, birçok alanda uzmanlaşmış zanaatkarları ve memurları barındırmaktadır. Kent bu iş bölümünü yansıtır biçimde şekillenmekte, tapınak, saray, anıtsal mezar, atölye gibi yapılar ön plana çıkmaktadır. Kentler artık önceki kültürden çok farklı bir politik, ekonomik ve dinsel düzenin, yani uygarlığın merkezidir. İnsanlık kentsel devrimle ilkellikten uygarlığa, yani devletsiz toplumdan devletli topluma geçmektedir. Kenti karakterize eden çizgiler her şeyden önce politiktir. Kenti devlet yaratmakta, devlet temellerini kent üzerinde kurmaktadır. George Stubbe. Nasıl olmuştur da ilkellik son bulup bir politik devrimle uygarlık, devlet ortaya çıkmıştır? Bu soru bizi burada doğrudan ilgilendirmese de yerleşik bir açıklamanın, yani gelişmiş üretim biçimlerini sağladığı ve daha ileri bir iş bölümünün şartı olan fazla ürüne el koyan bir azınlığın giderek toplum karşısında otonomi kazandığı türünden bir varsayımın bizi yeterince aydınlatmadığını söylemeliyiz. Politik yabancılaşmayı ekonomik yabancılaşmadan kalkarak açıklamaya çalışan bu tavır, önce Pierre Clastres'in şu sorusunu cevaplamalıdır. Niçin bazıları bir gün bu benimdir demeyi istediler ve diğerleri nasıl ilkel toplumun tanımadığı şeyin, yani otorite, baskı ve devletin tohumunun atılmasına izin verdiler? Kentsel devrim, bürokratik devrim. Kentsel devrim aynı zamanda bir bürokratik devrimdir. Toplumdan daha kuvvetli bir devlet, Doğu despotizmi tarihte bu dönemde ortaya çıkmıştır. Son derece merkeziyetçi yapıda olan bu devletlerin despotlarına, sınırsız iktidarların cismanileşeceği bir merkez gereklidir. Bu merkez, kentin mimari üslubu da yine despotun sınırsız iktidarına tanıklık edecek bir biçimde anıtsal olmalıdır. Bu üslubu yüzyılımızın despotlarının da çok çekici bulduğunu biliyoruz. Dinsel sembolizm bu kentlerin kuruluşunda herhalde her şeyden önce gelmektedir. Child'ın da söylediği gibi bu kentlerin merkezi kutsal Temenos, yani kent tasarısının ve diğer tanrıların tapınaklarını içeren bir kaledir. Arkeologların kazılarında başka hiçbir ize rastlanmasa da çok sağlam malzemeyle yapılmış bu kaleler hemen her zaman ortaya çıkmaktadır. Bu küçük kentte genellikle 3 yapı yer almaktadır. Tapınak, saray, tahıl ambarı. Kentsel devrimle ortaya çıkan tanrılar eski komünitelerin yerel tanrılarından farklı olarak değişik biçimlerde krala geçirdikleri bir kutsallıkla politik, toplumsal, ekonomik bütün alanlara en ince ayrıntılarına kadar sürekli müdahalede bulunmaktadırlar. Onlar artık bir tanrı kral olarak bütün otonomileri silecek biçimde ülkenin tek hakimi olarak hüküm sürmektedirler. Cismani ve tinsel iktidar birleşmekte, tanrılar krallara kentler bağışlamaktadırlar. Mısır'da Firavun bir tanrı ya da tanrıların oğludur. Sümer kralı annesinin karnında kutsal değerlerle ve özellikle güç ve bilgelikle donatılmış olup doğumundan sonra da Tanrı tarafından beslenmektedir. Tanrı-Kral Birliği, bir yandan toplumsal düzenin güvencesi olan aşkın etkeni Tanrı politize etmekte, öte yandan ise politik etkeni Kral aşkınlaştırmaktadır. Wittfogel'in kullandığı bu kavramla bu hidrolik uygarlıklarda Kral kendini Tanrı tarafından insanları mutlu kılmak için seçilmiş bir vekil olarak görmekte, sulama kanallarının ve sarnıçların yapımını kendisiyle Tanrı arasındaki ilişkiye bağımlı bir olay olarak sunmaya özen göstermektedir. Bu durumda teknik işler, despot tarafından otoritesini yükseltmek ve kendisini Tanrı'ya bağlayan dostluğu kanıtlamak için kullanılmaktadır. Despotun dünya varlığına özen göstermek o derece dinsel ve ahlaksal bir zorunluluk haline gelmektedir ki, Mısırlıların eskatolojik yasasında belirtildiği gibi, sulama kanallarına zarar vermek, adam öldürme, zina ve sodomi ile aynı yasaklar sınıfında yer almaktadır. Ülkenin politik ve hukuksal düzeni gibi toprağının verimliliği, insanların sağlığı, ömürleri ve ahiretleri de kutsal niteliklerle donanmış bu mutlak hakimin aracılığıyla belirlenmektedir. Marx'ın sözleriyle ürünler Avrupa'da havanın iyi ya da kötü olmasına bağlı olması gibi Asya tipi devletlerde de iyi ya da kötü bir hükümete bağlıdır. başka birçok metinde olduğu gibi Hammurabi yasasında da kralın iktidarı ve onun koyduğu yasalara karşı gelenlerin Tanrı tarafından salgın hastalık, kıtlık gibi felaketlerle cezalandırılacakları belirtilmektedir. Tanrılar isyanları bastırmak için de despotların yanındadır. Tanrı, Firavun'a isyan durumunda ben senin arkandayım demektedir. Doğu despotizminin diğer tanrıları gibi Mezopotamya tanrısı Ea da insanlara yıldızlar ve tarımla ilgili bilgileri, yazıyı, yasaları, tapınaklar ve kentler kurma sanatını bahşetmiştir. Tanrı kral yıldızları gözleyip takvimler hazırlatacak, sulama kanalları kazdıracak, gözlemlerin ve merkezi yönetimin kayıtlarını tutmayı sağlayan yazıyı bulup kullanacak, düzenin yasalarını koyacak ve nihayet kendince cismanileşen Tanrı'ya yaraşır tapınaklar ve kentler kuracaktır. Despotik rejimde boyun eğmek yurttaşlığın temelini, en önemli erdemi oluşturmaktadır. Her zaman haklı olan otoritenin teröründen kurtulmanın yolu bu erdeme sıkıca sarılmaktan geçmektedir. Öfkelenmek, cezalandırmak kralın öz nitelikleri arasındadır. Mezopotamya, Sümer, Babil kralları kendilerini dehşet saçan Tanrı Enlil ile özdeşleştirmekte, Tanrı kralın öfkesi artık zenginliklerin biriktiği diğer kentlere de yönelmektedir. Kurumlaşan savaş, tarihte bu dönemde kentsel devrimle birlikte ortaya çıkmakta, bu politik devrimle savaş hali dünyaya yayılmaya başlamaktadır. Mumford'un sözleriyle, kralların gözde sporu haline gelen savaşlar, kentin kaynaklarını giderek tüketecektir. Kent, savaş halinin etkisiyle biçimlenmekte, surlar, hendekler, kuleler yükselmektedir. Savaş, kentin yapısına sıkı bir biçimde bağlıdır. Her kent ayakta kalabilmek için kralının ve tanrısının koruyuculuğu altında genişlemekte, diğer kentleri ortadan kaldırmaktadır. Günümüzde kazdıkça bir yenisi ortaya çıkan kentler böyle ortadan kalkmıştır. Kentler, Babil'in başına gelenlerde anlatıldığı gibi evleriyle, tapınaklarıyla, surlarıyla, tanrılarıyla temelinden yakılmış, yıkılmış, sele verilmiştir. İnsan toplulukları daha önceden de şiddeti tanıyorlardı. Fakat düşmanlarını ortadan kaldırmakla yetinmeyip taş üstünde taş bırakmayan bu kurumlaşmış şiddet kentlerle uygarlıkla birlikte doğuyordu. Kentleri zenginliğin ve uygarlığın merkezi yapan aynı zamanda bu şiddetti. Erich Fromm'un sözleriyle bir kurum olarak savaş tıpkı krallık ya da bürokrasi gibi İsa'dan önce 3000 yılları dolayında yapılan yeni bir icattı. Düşünceyi kalıcı kılacak teknikler yanında sahibinin büyüklüğüne yaraşır bir kenti ayakta tutacak teknikler de bu uygarlıklarda ortaya çıkmıştır. Mimarinin iktidarla yüzyıllar sürecek beraberliği bu kentlerde başlamıştır. Sağlam malzemeyle yapılmış ilk yapılar kent merkezinde yönetici azınlığa ait küçük kentte gerçekleştirilmiş, su ve lağım kanalları, banyo, tuvalet gibi yenilikler ilk kez burada uygulanmıştır. Yüzyıllar önce gerçekleştirilen bu altyapı tesisleri bugün bizde büyük hayranlık uyandırmaya devam etseler de mükemmel lağım şebekelerinin tarihte hemen hep mükemmel merkezi iktidar biçimleriyle birlikte görülmesinin de yalnızca bir tesadüf olmadığı hatırlanmalıdır. Şehircilikten hijyenik önlemleri anlayan bu anlayışı James Joyce şöyle anlatıyor. Çölde ve dağın tepesinde Yahudiler burası iyi, burada Yehova'ya bir sunak yapalım diyorlardı.